Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam, Cihat Hocam ve Hakan Hocam'la birlikte.
İnşallah.
Hocamız biraz önce darbimizin ne durumda olduğunu çok güzel anlattı maşallah.
Maşallah.
Hakikaten tam bir rezalet kepazelik. Basında birkaç tane haber çıkmış. İsterseniz onlara bir değinelim. Her zamanki gibi alakasız böyle. Balıklar neden karaya çıktı diye NTV, MSNBC'de çıkan bir haber. Diyor ki, yüzgeçlerin ayağa dönüşmesi sürecine ilişkin genetik şifreler çözüldü. Böyle de bir alakasız bir şekil çizmişler her zamanki gibi. Yarısı balık güya, yarısı karaya çıkmış bir canlı gibi.
Tiktaylik Rosea'nın resmi çizmişler burada.
Evet.
Onun mitolojide
olur. Bunun da hayali resmi yani. Onun resmi değil. Çünkü burada Tiktaylik Rosea'nın iskeleti...
Benzetmişler.
Evet. Tiktaylik Rosea dedikleri işte 380 milyon yıllık bir soyu tükenmiş canlı fosili buluyorlar. Buldukları fosilde büyük bir yassı kafatası var. Burada görüldüğü gibi bakın yassı bir kafatası. Kara hayvanlarında görülen bir özellik daha ziyade. Hareketli bir boynu var. Bu da kara hayvanlarında görülen ve oldukça güçlü kaburgaları. Hı hı. Bunlar kara hayvanlarında görülen özellikler. Aynı zamanda bunun pulları olduğu görülüyor. Balık derisi gibi. Değil mi? Böyle pulları ve balığa benzer bir yapısı da aynı zamanda var. Fakat bu ara geçiş formu olduğunu kesinlikle göstermez. Şundan dolayı göstermez. Çok net biliniyor. Mozaik canlılar var. Günümüzden de bir örnek verelim hemen. Platypus diye bir canlı var. Aynı zamanda sürüngen, aynı zamanda balık, aynı zamanda memeli özelliklerini, hatta bir de kuş gagasına benzer gagası var. Bunların hepsini tek bir bünyede barındırıyor. Yani mükemmel bir canlı. Günümüzde işte çekilmiş resimleri var. Normal yüzüyor sularda değil mi? Bütün bu özelliklere sahip. Memeli gibi kürkü var. Sürüngenler gibi yumurtluyor aynı zamanda. Ve balık gibi de yüzüyor suyun altında. Yüzebiliyor böyle bu şekilde. Demek ki bir ara geçiş formu değil. Tiktaylik Rosea da böyle. Mozaik bir canlı özellikle. Kara canlısı ve deniz canlısı özelliklerini aynı bünyede barındıran bir canlı. Kesinlikle bakın mükemmel bir canlı. Patolojisi ve asimetrisi yok. Ara geçiş formu hiç değil. Evet. Peyin arasında geçiş formu. Yani burada canlandırmaları tamamen hayali. Çünkü daha önce de dün değindik değil mi? Mesela akciğerle solungacın birbirine değişimi imkansız. Yani yapıları tamamen farklı ve mükemmel yapılar. Siz en ufak bir değişiklik yaptığınız zaman bütün sistem çöküyor, o canlı ölür. Nitekim balıkları sudan çıkartın, balıklar hemen ölüyorlar. Yani bunu herkes bilir. Trilyonlarca kere deneseniz bütün balıklar 2-3 dakika içinde ölür. Neden? Solungaçları suyun altına göre yaratılmıştır. Karaya çıktığı zaman solunum yapamaz. Yani çok basit. Akciğerde tamamen farklı bir organdır. Akciğerli bir canlıyı mesela insanı suyun altında kovaladığınız o da boğulur orada. Yani arası olmaz ki bunun. Milyonlarca yıl bekleyecek balık yoktur ben akciğer yapayım falan böyle bir saçmalık olmaz zaten.
Bir defa geçişli bir yapısı var balıklarda değil mi? Suyu önden alıp arkadan veriyor. Halbuki akciğerde içimize çekip aynı yoldan geri veriyoruz. Yani, tamamen farklı mantıkta çalışıyor.
Devamlı sirkülasyon var.
Devamlı sirkülasyon var. Oksijen suda erimiş vaziyette. Havada bambaşka gaz halinde. Bunların çok farklı fiziksel özellikle olduğu açık. Birinden diğerine geçiş mümkün değil. Bütün bu canlılara baktığımızda her biri mükemmel organlar. Yani bize getirmeleri gereken yarım yamalak organları da barındıran şeyler. Yani her biri ayrı bir teknoloji harikası olan yönleri var bunların. Yüzgeçleri, yüzeyleri, başları her biri müthiş birer yaratılış harikası. Halbuki tesadüfün yapacağı şey bozuk, düzensiz yapılar.
Evet.
Bu evrime dolayısıyla bir delil değil.
İşte şöyle bir şey var. Zaten yani bu ara fosiller, işte kayıp halka bulundu, ara fosillere ulaşıyoruz, işte DNA'sından ara fosil olduğunu anladık. Bu tarz şeylerin hepsi kesinlikle yanlış yönlendirmeler. Onu şuradan biliyoruz. Bir türü, bir canlı türünü başka bir canlı türüne değiştirebilecek, geliştirebilecek bir mekanizma yok. Yani genel olarak... Belki insanlar şöyle zannediyor olabilirler. Şimdi mesela kediler arasında çok fazla çeşitlenme var, köpekler arasında çeşitlenme var. Bu çeşitlenmenin olduğu gibi türlerin de birbirine geçişinin çok rahat olduğu zannediliyor olabilir. Bu kesinlikle böyle değil. Yani tür içerisindeki çeşitlenme, varyasyon bilimsel bir şey. Fakat bir türü mesela bir köpeği, bir ata, işte onu bir file çevirecek bir mekanizma yok. Hepsinin kendine ait bir gen eşiği var, gen havuzu var. Bu gen havuzu içerisinde bilgiler var. Ve bunların çeşitlenmesiyle mesela o türe ait farklı cinsler oluşabiliyor. Ama kesinlikle hiçbir tür başka bir türe dönüşemiyor. Böyle bir mekanizma kesinlikle yok.
Evrimciler de bunun farkında. O yüzden ne diyorlar? Diyorlar ki sıçramalı olarak bir tür diğer süre evet. dönüştü diyorlar. Punctuated equilibrium dedikleri kesintiye uğramış denge. Yani her şey dengeli giderken bir anda bir şey oldu. Ne her neyse sebep de belli değil. Bir anda öbür türe dönüştü. Başka bir türe dönüşü verdi.
Evet.
Yani nasıl oldu peki mekanizması ne? Bilmiyorum işte bir anda DNA'sı her şeyle beraber değişiverdi.
Evet.
Şimdi her şeyle beraber değişebilmesi gerekiyor çünkü.
Evet.
Yani ama böyle bir mekanizma yok. Yani bir tane mutasyon olacak, iki tane mutasyon olacak. Zaten mutasyon harabiyet demek. DNA'daki eksilmeler, bozulmalar, bilginin kaybolması demek. Burada bilginin kaybolması bir mekanizma teşkil etmeyecek ki ama sizin söylediğinizi. Yepyeni tamamen her şeyle bilginin apayrı başka bir ana bilim dalına ait bilgilere dönüşmesi gerekiyor. Hep onu söylüyoruz. Fizik kitabı olan bir kitabın bir anda işte bir de bakıyorsunuz işte coğrafya bilgisi kitabına dönüşmüş olması lazım. Hiç alakasız bilgiler.
Evet.
İlgisi olmayan bilgilere dönüşmüş olması gerekiyor. Çünkü işte balığın az önce belirttiğim gibi solungaca ait bilgileri var DNA'sında kodlu olan. Onun apayrı bir yapı olan akciğere ait bilgilerle donanılmış hale getirilmiş olması gerekiyor.
Evet.
Bu nasıl oldu? İşte nasıl olduysa oldu. Bir anda oldu. Sıçramalı olarak oldu diyorlar.
Makro mutasyon diyorlar galiba ona yanlış hatırlamıyorsam.
Makro mutasyon işte nasıl olduysa olduğunun işte makrosu büyük çapta oldu işte.
Yalan açıklaması.
Yalanı. Yani bunun mikrosu yok ki daha makrosu olsun zaten.
Makro yalan.
Makro yalan olmuş.
Bir mikro yalan var bir de makro yalan var. Mikro yalanlar birikip makro yalan oluyor.
Evet öyle diyorlar. O da olmuyor. Çünkü mikro yalan dedikleri o küçük mutasyonlar zaten yeni bir bilgi eklemiyor ki.
Evet.
Yeni bir bilgi ekleyecek bir mekanizma olması lazım. Evrimin ihtiyacı olan şey bu. Evet. Böyle bir şey zaten doğada yok. Örnek olarak gösteremiyorlar. Laboratuvarda da gösteremediler.
Hatta o şeyle ilgili... Tarihteki ilk kuşun bir sürüngen yumurtasından çıkıp böyle havalanıp gittiğini iddia edecek kadar ileri gittiler.
Tabii.
Çünkü yani ara geçiş fosili bulamadıkları için yani bakıyorlar bir canlının başka bir canlıya geçişine ait hiçbir fosil bulamıyorlar. Demek ki yani mutlaka Allah'ı inkar etme üzerine kurdukları için sistemi, evrimi evet. ispatlama üzerine kurdukları için. Yani kuş nasıl olmuştur? Sürüngenden işte olmadıysa bir gün sürüngen yumurtasından kuş çıkmıştır. Dolayısıyla biz böyle bir ara formu yakalayamıyoruz. Çünkü zaten direkt çıkıp uçmuş diyorlar. Yani bu kadar ileri gidiyorlar.
Mutasyon böyle faydalı
ispatlamak için.
İnşallah. Bu mutasyon böyle faydalı bir şey olsaydı önünü açardı insanlar değil mi? Halbuki Allah öyle sistemler yaratmış ki mutasyon zararları kademeli olarak hep giderilmeye çalışılıyor. Aminoasit kodlamasında böyle yani DNA seviyesinde 3 harfle kodlanıyor aminoasitler. Orada bir koruma var. Ondan sonra DNA'da bozulmalar oluyor. Her çeşit bozulmaya özgü Allah özel tamir sistemleri yaratmış. Maşallah.
Maşallah. Evrim teorisinin en çok faydalanan bilim dalı demeyeyim de dal ne biliyor musunuz?
Mizah olabilir mi?
Hayır. Sinema endüstrisi. Sinema endüstrisi gerçekten de Hollywood işte mutasyona uğramış insanlar yapıyor mesela. İşte mutant. Gitmiş radyasyon almış sonra yeni özellikler kazanmış.
Ninja kaplumbağalar.
Mesela işte infrared görüş sistemine sahip bir insan çıkıyor. İşte mutant olarak şey yapıyorlar, lanse ediyorlar. Böyle bir şey yok doğada. Bu evrimin masalının işte sinemaya uyarlanmış, senaryoya ulaştırılmış hali.
Evet.
Yani en fazla sinema masal olduğu için yine masal çerçevesinde malzeme olabiliyor. Yoksa evet. bilimin bununla hiçbir ilgisi yok. Adam işte bakıyorsunuz işte kurşunlar işlemiyor. Niye işlemiyor? İşte derisi kalınlaşmış bir şekilde. Yani böyle bir mantık mı var? Yani bunu bir yani insanlar Çernobil oldu, işte radyasyon şeyi oldu. Gebelere biz diyor muyuz? İşte gelin röntgen çekilen yerde siz burada bekleyin. Çocuğunuz daha gelişmiş çıksın diyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü öyle olduğu zaman çocukların öleceğini biliyoruz. Çocukların kanserle doğacağını, işte beyinlerinin ya da işte başka uzuvlarının eksik doğacağını. Bakın bilginin harabiyeti olduğu için işte ya karaciğeri ya kalbi delik oluyor, bir şey eksik oluyor. Kolsuz doğuyor bebek. Beyin kafatası olmadan doğu veriyor. Beyni açıkta doğuyor. Zaten yaşayamıyor bunlar. Akciğerleri gelişmemiş oluyor. Neden? Bir şekilde o ortamda mesela röntgen çekilen yerde belki bulunmuştur ya da bir şekilde radyasyona maruz kalmıştır anne gebeliği esnasında. Organlar gelişirken bilgi de harabiyet olduğu için çocuk da zaten sakat doğuyor. Budur olay. Yoksa gelişme, ilerleme, yepyeni bilgiden eklemesi zaten böyle bir mekanizma yok dünyada.
Bir tane video vardı zaten onunla ilgili. DNA'daki tek bir harfin yer değiştirmesiyle tüm aile, yani nesiller de aynı zamanda çocukları, torunları da parmakları kesik olarak doğmuşlar. Evet. Yani tek 3,5 milyar harften, yani 3-5 tane de harf yok bir DNA'da. 3,5 milyar harften sadece bir tanesinin yer değiştirmesiyle parmaklar yarım şekilde doğuyorlar. Yani tüm aile o şekilde. Yani bu bize Allah'ın ne kadar kusursuz yarattığını gösteriyor inşallah. Yani öyle işte şöyle mutasyon oldu, böyle işte kulak çıktı, burun oldu, o beyine bağlandı, onu hissettik falan. Böyle bir olay yok yani. İnşallah.
Ne kadar hassas bir bilgiyle yaratıldığımızı göstermiş oluyor Allah
İnşallah.
Bize.
İnşallah.
İnşallah.
Bu şimdi biraz önce balıktan şeyden bahsettik de, sudan karaya geçiş. Daha önce de Sölekant diye bir balığın ara geçiş formu olduğunu iddia etmişlerdi sudan karaya geçişte. Demişlerdi ki bakın. Efendim?
Oynatabilirsin.
Oynatacağım da bir ön açıklama yapmak için.
İnşallah.
Bunun böyle işte büyük beyni var. Karaya geçişte hazırlanmış bir balık demek ki böyle. İşte yüzgeçleri ayak haline gelmeye hazır. Çünkü kemikler çıkmış böyle. Yürüyebilecek konumda. Ondan sonra akciğeri var demişlerdi, değil mi? Bir kesesi var. O da akciğer demişlerdi. Halbuki bunun böyle olmadığı 1938 yılından beri anlaşıldı. Bakın şimdi filmde göreceğiz. Sölekant'ın 200'den fazla canlı örneği bulundu. En son da görüntülediler. Bakın normal bir derin su balığı görüyorsunuz. Bakın o kemikli denen yüzgeçleri güya karaya çıkma, yürümeye hazırlanıyormuş. Normal yüzgeç.
Çok güzel çekmişler. Yakından evet. Çekilmiş bu. Bayağı.
Beyni normal bir beyin. Balık beyni yani. Suyun altında ve üstelik hiç sığ sulara yükselmiyor. Yani 150 metrenin üstüne de çıkmıyor.
180 metre derinlikte yaşayan dip balığı.
Dip balığı.
Normalde karaya çıkmaya hazırlanan bir balık olarak anlatılıyor. Ama hiç yani karaya yakın bir yere çıkmıyor. Yukarıda 180 metrenin altında yaşıyor.
Akciğeri var dedikleri anlatıldı ki bir yağ kesesi. Akciğeri değil, mükemmel solungaçları var ve suyun altında evet. Yaşıyor. Derin sularda yaşıyor. Bakın işte hep böyle oluyor. Yani bir şeyi uyduruyorlar. Evet. Hep Allah da doğrusunu çıkarttırıyor böyle.
Yüzeysellikleri her aşamada gözüküyor. Evet. Hücreye içi su dolu baloncuk diyorlardı. Şimdi evet. Akciğer gibi kompleks bir yapıya da ona da yağ kesisi.
Sölekant'ın çizimleri var evrimciler tarafından yapılmış. İşte böyle bir çamurun üzerinde kıyıda yani işte bu yüzgeçleriyle yürümeye çalışan bir sürüngen görünümü vermeye çalışmışlar.
Normal mükemmel balık maşallah.
Kendisi
yani.
Yalanlıyor işte. Bakın kendi canlı bir şey olarak canlı haliyle evrimcileri yalanlıyor. Hayır diyor. Allah beni ilk anda nasıl yarattıysa ben yine o halde yine varım. Hiçbir değişime uğramadım. Başka bir şeye de dönüşmedim. Neysem oyum diyor. Allah beni yarattı diyor.
Evet inşallah. Bir de halen daha bu konuda ısrar ediyorlar. Mesela TRT'de bununla ilgili bir haber yapılmıştı. TRT'yi bilim dışılıkla suçladılar mesela. Yani,
bununla ilgili değil mi?
Evet, bununla ilgili evet. Haber yapılmıştı. TRT bunun bir ara fasulye olmadığını ve normal eksiksiz kusursuz bir canlı olduğunu söyledi.
Evet, bakın o haber olabilir bende.
Evrimcilerin bu demagojisini evet. Çok güzel belgelemişti böyle aynı sırayla. Evet. Ondan dolayı TRT'ye karşı tavır almış.
Bilim dışı olmakla evet. Söylüyorlar. Halbuki bilim dışılık değil. Yani onların dinlerinin batıllığını gösterdiği için sinirleniyorlar. Yoksa evet. Yani anlatılanları zaten bilimle alakası yok. Sadece dinlerine bir saldırı olarak görmüş olabilirler belki. O evet. Rahatsız etmiş olur. Yani onun bilimsel bir açıklaması yok. İnşallah.
İnsan tabii yani bir dogmaya inanırsa o dogmanın da olmadığı yüzüne vurulursa evet. Demek ki morali bozuluyor. Tabii morali bozulur.
Tabii yani biz bu da mesela Buda'ya da şey yapanlar var. Buda'nın geleceğine inanıyorlar. Birisi gelmeyecek dese mesela şey olur, rahatsız olurlar değil mi?
Evet.
Buda onun benzeri bir şey.
Bakın ama, söylediğiniz yani. Haberi yayınlayalım. Şimdi çok güzel oldu. Üst üste geldi böyle. Sölekant'la ilgili yapılan haber. Pardon.
Halbuki derler ki yani şu doğrusu budur. Aşırı. Öyle demeleri lazım. Demagoji yapıyorlar sadece.
Canlı örneklerden biri Endonezya çukurunda ilk kez görüntülendi. Evrimciler Darwin'in evrim teorisini boşa çıkaran canlı örneklerden biri Endonezya çukurunda ilk kez görüntülendi. Evrimciler Koarekant türü balığın denizde yaşayan canlıların evcilerek karaya çıkan türü olduğunu savunuyorlardı. Darwin'in evrim teorisini boşa çıkaran canlı örneklerden biri Endonezya çukurunda ilk kez görüntülendi. Evrimciler Koarekant.
Evet. Şimdi bu haberin yapılması üzerine değil mi? TRT'nin yaptığı haber tamamen doğru. Zaten Japonlar mükemmel çekmişler filmini. Mükemmel bir balık. Ondan sonra zaten 200 defa da bulunmuştu. Bunun üzerine protestolar oldu.
Neden buldunuz diye.
TRT'ye ne oluyor? Neden doğru haber yapıyor diye.
Çok komik. Bilimsel bir konuda protesto yapılması zaten. Yani normal makale yazılır, kitap çıkarılır. İşte başka herhangi bir bilimsel bir açıklama yapılır. İşte hayır, yanlış falan öyle bir şey olmaz yani.
Neden normalde bizim yanlışımızı yüzümüze vuruyorsunuz? Biz bunu ne yaptık size şeklinde? Böyle protestolar yapmışlar.
Şahane. Bakın, bu ne kadar bilime aykırı hareket ettiklerini gösteren değil mi? Böyle bir haber yaptığı için, halbuki haber tamamen doğru. Hatta hocamızın ismini de katarak böyle burada TRT evrimini tamamladı falan, ne alakasız böyle.
Yani kesin oradaki kimse konuyu bilmiyordur. Eminim öyledir yani. Kimse konunun içeriğini bilmiyordur yani. O balığın ne olduğunu, işte ne zaman, evet, mesela 1938 yılında bulunuyor Hint Okyanusu'nda.
TÜBİTAK'ta
hiçbir bilgileri yoktur yani.
Bakın işte yani bu ortamı gösteriyor. Yani tamamen bir şeyden habersiz, öfkeli, yalana açık, böyle bilime aykırı hareket eden insanlar var. Yani çok açık bir şekilde. Normal, çünkü adam balığı bulmuş. Yani balığın resmini çekmiş artık. Yani bunun ara gelir formu olup olmadığı tartışılır mı? Yani normal yüzüyor balık yani. Böyle şahane bir şekilde maşallah.
Gerçi bu güzel bir haber şundan dolayı. Çünkü bakın, Japonlar bulmuşlar balığı. TRT de onu haber yapıyor.
Evet.
Ondan sonra ne diyor evrimciler? Diyorlar ki Harun Yahya yaptı bu haberi şeklinde diyorlar. Evet. Yani bilimle Harun Yahya ismi, bakın gerçek hocamızın ismi gerçekten ne kadar bağdaşmış.
Balığı Japonlar bulmuş onu.
Ama işte yine bizden diyorlar. Şimdi bilimle biz ortaya çıktığımız için her defasında ezdiğimiz için
onları. O doğru aslında yani. Hocamız yerle bir etti. Evet, yani bu inşallah batıl dinlerini yıkan hocamız olduğu için
inşallah.
Yani o batıl dini savunmaya çalışanlar o tabii hep hocamızı gündeme, evet, getiriyorlar bu bakımdan.
Ne zaman burunları sürtülse o yüzden bizden biliyorlar herhalde şu
anda. Yani kurtarır yok. Yani hocamız Allah'ın izniyle bırakmaz yani. Bu mümkün değil. Darwinizm yeryüzünden kalkacak Allah'ın izniyle. Zaten İnşallah. Çok az bir zaman kaldı.
İnşallah.
Senin hocam bir filmin vardı. Gösterelim mi onu?
Olur. Şimdi evrimciler tabii bazısı doğru söylememeyi becerebiliyor, bazısı beceremiyor. Böyle bir durum olunca tabii kendi aralarında da çok fazla tezat oluyor söyledikleri şeyler arasında. Şimdi ilk hücrenin oluşumuyla ilgili 5 ayrı evrimcinin 5 ayrı söylemini şimdi dinleyeceğiz. Mikrofonu da tutabilirsek. Birincisi mesela, canlı ilk olarak nasıl oluştuğu metafiziktir. Bilimi ilgilendirmez diyor.
Bunun ötesi, bilim bunun ötesinde bir şey söylemiyor. Metafiziktir.
İkincisi, ilk canlının oluştuğunu laboratuvarda gözlemliyoruz diyor. İkinci bir evrimci arkadaş.
Canlı maddelerin öncülleri doğada kendiliğinden var olabilir.
Yani sonra cansız maddeler canlı hale gelebilir.
Gelebilir, bu laboratuvarda deneysel ispatlanmıştır.
Üçüncü şahıs, bilimin bir gün canlı madde yapabileceğine inanıyor. Yani kendi kendine oluşmayı bırakın. Şu an zaten yapılamadığını kabul ediyor. Üçüncü kişi.
Bir cansız maddeden, tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu yapıyorum.
Şimdi dördüncüsü de, canlı maddeden cansız maddeden canlı maddenin oluştuğu gözlemlenmiştir diyor.
Moleküller bir araya geldi mi canlı molekül oldu, öyle mi?
Evet. Hatta
size mantıklı geliyor mu?
İnanılmaz mantıklı, çünkü gözlemliyoruz. Nasıl bunu yapılıyor?
Şeytan Allah'a sınırım. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve ayrı görüşler içindesiniz diyor Allah inşallah ayette.
İnşallah.
Yani bunu da internette buldum. Gerçekten güzel hazırlamışlar. Yani artık zaten herkes anladı yani evrimcilerin doğru söylemediğini ve sürekli olarak bir propaganda şeklinde yürüttüklerini. Şimdi burada 4 tane ayrı kişi var ve çok farklı şeyler söylüyor. Bir tanesi oluşuyor diyor. Bir tanesi bizi ilgilendirmez, o metafiziktir diyor ilk hücrenin oluşumu. Bir tanesi bilim bir gün bunu yapacak diyor. Bir de Dawkins'in söylediği çok enteresan. Yani en bilinen evrimci dünya çapında. O da o konuyu bilmiyoruz diyor. Sonra da uzaylılar koymuş olabilir diyor. Yani o konudaki en yetkili ağızlardan bir tanesi. Şimdi Dawkins'in bilmediği şeyleri buradaki evrimciler nasıl biliyor? Ben onu tam olarak anlamış değilim açıkçası. Yani Dawkins açıklayamıyoruz diyor. İlk hücrenin kendini kopyalayabilen molekülün oluşumunu biz anlayamıyoruz diyor. Ama buradaki arkadaşlar, biz laboratuvarda gözlemledik bunu diyorlar. Ne gibi bir gözlem yaptılar? Yani hayal mi gördüler veyahut da ne oldu? O belirsiz yani şu anda.
Tabii Dawkins bu konuda birçok kitap yazmış durumda. Zaten öyle bir gelişme olsa hem bilim dünyasını duyarız.
Olur, tabii ki.
Basına her yere haber olur. Gazetelere, işte internette her yerde çıkar yani. Literatürde biz bunun karşılığını buluruz zaten böyle bir çalışma varsa.
Evet.
Yani literatür çünkü açık, herkese açık. İnternette girdiğiniz zaman işte rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz PubMed'den olsun, başka kaynaklardan evet. olsun. Evet. Böyle bir şey yok. Yani neyi refer ediyorsun, neyi referans gösteriyorsun? Sırf atmasyon.
Evet. Evet. Sorulunca da ya bu konuda makale var. Nerede diyorlar var? Mesela.
Yok.
Yani makale yok zaten. Ya bu konuda makale var demek bir bilimsel delil değil ki. Yani o makalenin içerisinde yani onun deneysel olarak ispatlanmış olması ve çok bomba bir olay zaten bu. Tabii. Yani hücre yapılıyor olması veyahut da kendi kendine oluştu deniliyor hatta. Ya bu çok çok daha büyük bir şey.
Yani ifadeleri şöyle oluyor zaten. Ben efendim diyor, bir laboratuvarda attan fil yaptılar diyor. Sen hep böyle şeylerini biz böyle bilimsel olarak neden olmadığını ispatlamak durumunda kalıyoruz. Onlar hiç delil getirmiyor. Mesela ara geç formu vardır diyor. Biz binlerce delil getiriyoruz değil mi?
Onun
doğrulamadığını ispatlıyoruz. Tabii. İşte laboratuvarda şundan bu yapıldı diyor. Biz onun neden doğru olmadığını anlatıyoruz. Ama Allah'ın izniyle tabii yani sabırla, kaçacak bir yerleri yok inşallah tabii bu. Evet. En büyük fitne kalkması gerekiyor.
Evet,
Serdar Hocam senin anlatacağın
inşallah. Var inşallah. Yani en küçük bir yapı dahi evrimli olmuyor hücrede değil. Hücrenin kendisi DNA olmuyor, protein olmuyor, yağlar olmuyor. Her biri çok sayıda enzimin, çok sayıda proteinin var olmasıyla mümkün oluyor. Aynı zamanda bilgisinin yazılı olmasıyla mümkün oluyor.
Pardon bir şey diyeyim mi? Sen bir konu anlatıyordun da çok önemliydi. O evet. Arada böyle yüzeyler geçti de mutasyon, hata. Hatayı düzelten mekanizmaları yaratmıştır Allah demişti.
Evet inşallah.
Değil mi? Onu aslında tekrar vurgularsan buna sonra devam edersen.
İnşallah. Şimdi DNA'da çok çeşitli hasarlar oluyor. Şimdi biz kitaplardan rahatlıkla okuyabiliyoruz yazıyı. Yani çünkü önümüzde kağıtta duruyor. Ama moleküllerin dünyasında harfler moleküllerle yazılıyor. Yapılırken pek çok saldırıya maruz kalabiliyorlar bunlar. Serbest radikallere, oksijene, ultraviyoleye, radyasyona. Bunlar hep bozucu etkenler. Yani yapıcı da değil. Var olan bir bilgi varsa onu da bozmaya yönelik. Allah şefkatinden dolayı muazzam bir sistem yaratmış. Çok çeşitli hatalar oluyor. Bunlara her birine özgü şeyler, sistemler var. Mesela bir radyasyon geldi diyelim veya ultraviyole bir radyasyon oldu. Burada toplu bozulmalar olabilir. Buna karşı mesela onlarca veya on kadar enzim bir araya gelip İlk önce bir kısmı hatayı arıyorlar, var mı yok mu DNA'da. Bir kısmı buluyor, arkadaşlarına haber veriyor, bakın burada bir hata var, bunu düzeltmemiz gerekir. Babında mesaj yollayıp onları çağırıyor. Bir kısmı işte hata olan bölgeleri kesiyor. Bir kısmı doğru nükleotitleri, doğru harfleri dizebilmek için etraftan harfleri topluyor. Bir kısmı bunları yapıştırıyor. Ondan sonra da oradan ayrılıyorlar. Şimdi müthiş bir organizasyon ve müthiş bir karakter sergiliyorlar. Öncelikle bencil davranmıyorlar. Ondan sonra şuurlu davranıyorlar, doğruyla yanlışı ayırt ediyorlar. Ondan sonra mükemmel bir organizasyon içinde hareket ediyorlar. Yani bir karışıklık yok. Her seferinde doğru bir şekilde problem teşhis edip doğru bir şekilde çözülüyor ve oradan ayrılıyorlar. Bunlara hata tahmin sistemleri deniliyor ve çok çeşitleri var. Bakterilerde, insanlarda Allah hep yaratmış böyle maşallah. Şimdi madem mutasyon böyle faydalı bir şey, o zaman böyle niye bir koruma sistemi var? Yani onlar da biliyor hem zararlı, bilinen bütün örnekleri, pratik örnekleri zararlı, meyve sineklerinde yapılan örnekler zararlı, Çernobil'deki örnekleri zararlı, Hiroşima Nagasaki'de yapılanlar zararlı. Zaten proteinlerin işlevini de mutasyonlara uğratarak işlev kaybından anlıyorsun. Yani elinde hiçbir delilin yok senin. İnşallah.
Bu hata ne kadar zamanda düzeltiliyor? Yaklaşık.
Çok çok kısa sürede.
Kısa sürede değil
evet,
mi?
İnşallah.
Bütün dünyanın bilim adamları bir araya gelseler. Mesela insan DNA'sı derse ki bir yerinde hata var. Bunu bul düzelt. Ne kadar sürer bu?
Yapamazlar zaten.
Yapamazlar değil
mi? İnsan genel projesi 10 sene sürdü.
10 sene sürdü değil mi? Sadece harflerin dizilimini ortaya koymak. Orada hata bulmak falan değil yani.
Moleküler dizilimini ortaya koymak.
Yani, yani bakın evet. İnsanların bütün bilim adamlarının yapamayacağı bir şeyi saniyeler içerisinde yapıyor değil mi enzimler?
Evet maşallah.
Yani. İnsan genel projesini 10 sene sürdü. Dünyadaki pek çok bilgisayar aynı anda çalışarak bu hesaplamalar yapılabilir.
Evet.
Tek bir bilgisayarda tek bir merkezde değil. Amerika'da bir bilgisayar ağı bunun için kullanıldı. Avrupa'da ayrı bir bilgisayar ağı bunun için kullanıldı.
Çin'de
İki tane yöneticisi vardı.
Bir
Amerika'da
Fransa
yöneticisi
katıldı,
vardı.
Almanya katıldı.
Bir de
Amerika.
Avrupa'da yöneticisi vardı bu projenin. Çok büyük bir projeydi bu.
Evet. Yani bu durum şuna benziyor. Mesela günlük biz neler okuyoruz? Gazeteleri, kitapları, dergileri okuyoruz. Buralarda hep bir bilgi üretiliyor. Bilgi üretilirken Olabilir ki hata olabilir. Yani bir harf yanlış yazılabilir. O zaman anlam kayması olur, kusur olur. Mesela editörler bunun için devrede. Yani bütün yazıyı inceliyorlar. Doğru mu, yanlış mı? İşte ondan sonra gramerini düzeltiyorlar, harf hatalarını düzeltiyorlar. Editörler çok şuurlu varlıklar değil mi? Hücrede de moleküller editör gibi davranıyor. Yani bilinçli, şuurlu varlıklar gibi davranıyor. Şimdi hücrede bu olağanüstü bilinç, şuur kime ait? Elbette ki tesadüfe değil. Bu Allah'ın aklının tecellisi. Mesela polimeraz enzimi var. Polimeraz enzimi DNA'yı çoğaltırken yaptığı her harfi gidip kendisi de kontrol ediyor. Yani bir harfi karşı DNA çift zincir halinde. DNA çoğaltılırken bu çift zincir ayrılıyor. Bunun için de çok sayıda enzim görev alıyor. Ondan sonra çoğaltırken yeni harf koyuyor ama bakıyor. Doğru mu koydum, yanlış mı koydum? Olabilir
enzim
ki
beyni yok değil mi?
Evet, yok. Olabilir ki bir yanlış varsa düzeltiyor. Bunu geri çıkartıp doğrusunu takıyor. Ondan sonra tekrar komple kontrol ediliyor falan. Her aşaması kontrol altında tutuluyor. Mutasyon böyle faydalı bir şey olsaydı zaten bırakırdın. Yani daha fazla bozulma olsun, daha fazla fayda olsun. Halbuki öyle bir durum yok.
Bir de o dediğin bilgi çok enteresan. Evrimciler işte doğadaki tüm canlı çeşitliliğinin türlerinin mutasyonlu olduğunu iddia ediyorlar. Fakat öyle bir şey olmuş ki onların iddialarına göre aynı zamanda mutasyonun zararlı etkilerini önleyecek bir sistem de oluşturmuş mutasyon DNA'da. Yani öyle bir vuruyor ki yani ben eğer böyle yanlış işte bir bilgi eklersem onu da düzeltsin diye de bir mekanizma ekleyeyim evet. Gibi bir şey. Yani gerçekten beni saçması
ne kadar bitti. Ne kadar saçmalarlarsa saçmalasınlar, gerçeği ne kadar örtbas etmeye çalışsa da çalışsın şeytan. Yani şeytanın sistemi, deccaliyet sistemi hiçbir şekilde başarılı olamaz. Çünkü Allah'ın yarattığı ve kusursuz bir bilgiyle, kusursuz bir güçle, sonsuz güç sahibi büyük bir ilimle yarattığı Allah'ın apaçık ortada. DNA bunu ortaya koyuyor. Hücrenin içindeki birbiri için çalışan binlerce moleküler motor. Bakın saniyede 2000 tane şey üretiliyor değil mi? Pardon dakikada 2000 tane protein üretiliyor. Bu protein hücrenin içinde. Bu proteinlerin her biri bir moleküler motor. Gidip aynı anda beraber birbirleri için çalışan parçalar bunlar, motorlar. Tek başına hiçbirinin tek bir anlamı yok. Yani böylesine çok yüksek bir organizasyon. Hiçbir şekilde insanın üstesinden kalkabileceği bir organizasyon değil. Beynin alabileceği bir organizasyon da değil. Çok üstün bir ilimle yaratılmış bir ürün var karşımızda. Allah'ın kusursuz yaratılışı var karşımızda. Yaratışı var inşallah. Bu hiçbir şekilde örtbas edilebilecek bir gerçek değil. Yani apaçık bir şekilde bilim her dalında bunu gösteriyor bize. Biyokimya bunu ortaya koyuyor. Biyoloji bunu ortaya koyuyor. Histoloji bunu ortaya koyuyor. Fizyoloji yine aynı şekilde.
Evet,
bir şöyle kısa bilgi ekleyelim. DNA'da 3,5 milyar harf var diyoruz. Her hücrede var bu. Yani 100 trilyon hücrenin tamamında ayrı ayrı 3,5 milyar DNA harfi var.
Her birinde tabii.
Her birinde var. Fakat şöyle bir olay var. Bir insan mesela sabah kalksa, işte gece yatana kadar hiç durmadan sürekli olarak saysa, sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4 diye, ömrü boyunca 3,5 milyara kadar sayamıyor. Yani bu kadar sayıda bir yapı 100 trilyon hücrede ayrı ayrı var. Yani bu muhteşem bir sanatı gösteriyor. Bu burada bir tesadüf maşallah. Yok. Hı-hı. İnşallah.
Şimdi bu proteinler üretildiklerinde bir tesbih tanesi gibi böyle uçuca dizilen boncuklar gibi düşünelim. Amösteri. Ancak bunun doğru bir şekilde katlanması gerekiyor. Çünkü bunlar üç boyutlu yapıları işlevlerini görebilmek için son derece önemli. Ve bu katlanmanın doğru zamanda ve doğru yerde de olması gerekiyor. Önceden katlansa hücredeki çeşitli kapılardan geçemiyor. Mesela çift zarlardan geçmesi gerekiyor bazen işlevini görebilmesi için. Şimdi önceden katlansa geçemeyecek, işlevini göremeyecek. Mesela o kapılardan geçebilmesi için kimi proteinler bunların katlanmasını engelliyor. Kimi proteinler katlanmasını engellediği yapısıyla beraber taşıyor. Kimi proteinler o taşıma proteinden alıp kendisi devam ediyor. Ve kimi proteinler de son halinde katlıyor bunu. Mesela orada bir resim var katlanmakla alakalı. Şimdi bir kompleks var. Burada Groes deniliyor. Ama bunun gibi başka moleküller de bulunuyor çok sayıda. Hücrede on binlerce çeşitli protein var. Mesela bu protein görevi kim proteinlerin katlanmasında. Şimdi protein işlemini görebilmesi için katlanması gerekiyor. Ama önceden de proteine ihtiyaç var. Dolayısıyla sistem birlikte yaratılmıştır. Yani bu olmadan önceki proteinin varlığının hiçbir anlamı yok. Çünkü niye katlanamayacak ve görevini göremeyecek? Peki katlanmasının neden önemli? Bunun fiili durumlarını da biliyoruz biz. Mesela kimi bakterilerde bazı proteinler var. Aynı amino asit dizilimi başka virüslerde var. Virüslerde doğru bir şekilde katlanmamış haliyle oluyor. Ve bu hali bırakın yani nötr olsun bakteriye zarar veriyor bunu kullanarak. Aynı protein dizisi. Dolayısıyla 3 boyutlu yapı son derece önemli ve başka proteinlere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla hayat büyük bir bütün halinde yaratılmıştır. Yani böyle evet. Yani tesadüfen hakikaten çok büyük bir saçmalık. Yani bunu bu yüzyılda insanların savunuyor olması çok büyük bir şey. Evet. Cehalet olduğunu gösteriyor.
Sen bir ara değindin de oraya. Bu şimdi protein ip gibi yapılıyor böyle zincir. Ondan sonra onun son haline getirilmesi işleminde 1150 tane enzim görev yapıyor. Evet. Bunlar bakın şeker, lipid, fosfat gibi birçok grup ekliyorlar amino asitlere. Yani bu basit böyle bir katlama ve şey işlemi değil. Ya protein yapısında çok önemli bir değişim meydana geliyor. Ondan sonra da 3'e katlanıyor böyle. Bu yapıya dayanarak tabii ki. Yani bu gerçekleştiren yapıya. Ve burada bakın 1150 tane protein görev alıyor. Bu o kadar kompleks bir şey ki yani aklın kavrama sınırlarını zorlayan işlemler yapılıyor burada hakikaten. Yoksa dediğin gibi yani tahmin edemeyeceğimiz kadar çok sayıda değil mi? Katlama alternatifi var.
Evet.
Bunlardan bir tanesi geçerli. Doğru dizilim için de aynı şekilde. Mesela 10 üzeri diyoruz ya, 10 üzeri 650 tane alternatifi oluyor. 500 amino asitlik bir proteinin 20 üzeri 500 demek. 10 üzeri 650 tane değişik dizilim alternatifi oluyor. Bir tanesi işlevsel oluyor ama. Yine mesela protein yapıldıktan sonra çok büyük sayılarda katlanma alternatifi oluyor. Bir tanesi işlevsel oluyor. Yani bu böyle proteini imkansız hale getiriyor.
Evet.
Zaten hücre gerekli oluyor bunun için. Çünkü böyle bir şart değil mi? 1150 tane protein, ribozomun olması, ondaki 55 tane protein, DNA'nın doğru dizilimde olması, zarın olması, mitokondrinin olması, ribozomun hepsinin olması bir canlı hücresi demek bu zaten. Sadece canlı hücresinde yapılabiliyor onun için. Onun için laboratuvarlarda yapamıyorlar bunu, gerçekleştiremiyorlar.
Bir komedi filminde bir diyalog vardı. Diyalogda işte İki vatandaş konuşuyor aralarında. Eve birisi şey getirmiş, kamyon lastiği getirmiş. Şimdi diyor ki, diğeri de bakıyor, niye bunu getirdin diyor. O da diyor ki, çok ucuzdu, getirdim diyor. Ya şimdi sadece proteinin olması yetmiyor. Şimdi onun anlamlı bir yerde de olması gerekiyor. Mesela bir lastik, bunun nerede işlevi var? İşte arabada, yerinde, yani o çarkına konduğunda anlamı var.
Evet.
Mesela bu proteinin her biri, hücrede onlara özgü yer Allah yaratmış ve diğer kardeşleriyle beraber bir şey yapabiliyor.
Diğer parçalarla beraber
yapabiliyor. Mesela sitokrom C'yi alalım. Şimdi mitokondride enerji üretiliyor ama enerji üretilirken pek çok çeşit protein, pek çok çeşit enzimin olması gerekiyor. Ve bunlar bir domino taşları dizisi gibi biri diğerine ihtiyaç duyuyor. Şimdi birisini aradan çektiğinizde diğer her biri olsa bile sistem çöküyor. Bir anlamı olmuyor. Yani enerji kazanamıyor. Dolayısıyla mesela sitokrom C gerçekten de hücre zarının arasında olması gerekiyor. Gerçekten de enerji üretim santralinin orada olması gerekiyor. Gerçekten de doğru zamanda üretilmesi gerekiyor. Bir de daha da detayına indiğimizde proteinler de hücrede pek çok parçadan oluşuyor. Mesela 10-12 parçadan oluşuyor. Bunların her biri ayrı protein yapıları oluyor. Her biri ayrı yerde üretiliyor. DNA'da ayrı bölgelerde üretiliyor. Bir kısmı mitokondrinin içinde üretiliyor. Bambaşka yerlerde üretilen malzemeler bir yere getiriliyor. Orada birleştiriliyor.
Maşallah
çok büyük bir sanat. Yani mesela bu şuna benziyor. Bir fabrika var ama fabrika ham madde olarak çok fazla sayıda şeyi kullanıyor. Araba fabrikasında da öyle. İşte lastiği, işte metali, değil mi? Motoru. Bunların her biri ayrı yerlerde üretiliyor. Onlar aynı yerde toplanıyor ve tam da orada birleştiriliyor. Şimdi bu her an hücremizde oluyor. Yani her an bir mucize yaşıyoruz. İçimizde yani sadece proteini oluşumunu ifade etmeleri bir anlamı yok. Şu an zaten senin hücren hücrelerinde bir mucize yaşanıyor ve sayısız mucize yaşanıyor. Bu ne demek yani?
Her an yaratılarak oluyor bu.
Maşallah. İnşallah.
Allah'ın sonsuz kudretini gösteriyor bu. Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor.
Evet.
İnşallah. Allah'ın sonsuz yaratma kudreti. Bir ayette Allah ya biz ilk yaratışta güçsüz mü düştük diyor haşa. Yani güya böyle kendi kendine olması gereken öyle Allah'ın gücünde değil de haşa doğadaki doğal şartlarla şu yani bu küçücük aklıyla insana çok sınırlı bir akıl verilmiş. Küçücük bir aklı var insanın yani sınırlı böyle değil mi? Allah'ın biz değil mi? Allah ayette söylüyor. Senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur diyor. Bizim Allah'a öğrettiği kadarını biliyoruz. Ruhu kavrayamıyoruz değil mi? Kaderi Allah'ın bildiği gibi bilemiyoruz. Allah'ı kendisini gördüğü gibi bilemiyoruz. İnşallah. Bu küçücük akılla, sınırlı akılla bir de tutup böyle öğrendikleriyle haşa Allah'a karşı çıkmak tabii bu çok çirkin bir cüret bu yani böyle. İnşallah. Tabii bunun da hesabı var. Dolayısıyla bu saçmalığın yani böyle ortadan kaldırılması gerekiyor ki insanları hocamız dedi ya bugün yani şeytan dedi çok alay ediyor dedi yani böyle. Yani şeytanın alay etmesi bu darvinizm değil mi insanlarla? Ya böyle bir kepazeliğe inanması insanların yani olacak şey değil aslında. Yani o da biliyor çünkü değil mi? Diamond'ın daktilo başına geçip baktığının başına geçmeyeceğini, bir harf bile yazmayacağını biliyor. Ama insanlık tarihini yazması gibi ihtimaldir diyor. Ama sonra o imkansıza inanıyor. Yani bu tabii olacak şey değil.
Yani bildiğini söylüyor ama bilmemekte ısrar ederek devam ediyor kendi cümleleriyle.
Tabii Darwin de söylüyor yani. Bu diyor paçavra parçası diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Değil mi? Gözün böyle doğal seleksiyonun olduğunu iddia etmek en büyük saçmalıktır diyor.
Evet.
Yani herkes biliyor bunu böyle olmayacağını. Dawkins de biliyor değil mi? Kambiyon patlaması için itirafları var. Ondan sonra önde gelen şeylerin de hep bu şekilde.
Evet. Kendi aralarındaki gizli konuşmalarında da bu zaten açığa çıkıyor. Ali Demirsoy'un kendisi açık açık söyledi National Geographic dergisinde. Arkadaşı geliyor. Evrimle ilgili kitap yazan kişi. Ya Ali sen gerçekten bu evrime inanıyor musun diyor.
Evrimci değil mi bana senin evet, arkadaşın? Evet. İşte bu durumdalar yani böyle. Yani. İnanmıyor tabii. İnanır mı? Allah diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette şöyle buyuruyor Allah. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yani vicdanen bilmez mi insan tesadüfen olmayacağını? Çocuğa sorsam bilir değil mi yani? Yavrum desen yani bu tesadüfen olur mu? Olmaz amca der yani. Çok açık bir şey.
İnşallah.
İnşallah. Bu klasik filmimizde bitirelim mi? Evcilerin düştüğü durumu tekrar bir görelim. İnternette değil mi gençler dalga geçiyorlar artık. Kahkahalarla gülüyorlar. Yani.
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler. Bitmiştir. Betimlerler. Bitmiştir.
Yani.
Sonra farklı bir ekip var yani.
Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Maşallah çok şeker.
Lineer bağlamlı hiyerarşik epistemoloji kuantum binel falan böyle
maşallah.
Yapılarak giriyor.
Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla. Ya bunlar önemli olan mekanizmalarıyla.
İzolasyon, müzolasyon bunlar hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. İstiyorum. Olgusal tutarlılık skalasındaki
evren deterministik ve tesadüfi süreçlerin ortak bir şeyi.
Çok.
Evet yani herkes kahkahalarla gülüyor yani bu artık deşifre oldu hocamız deşifre etti öyle. Saklayabilecekleri yani bir şey böyle, olmaktan çıktı böyle.
Bu sözlerin alasını söyleriz biz onlara ama yani böyle büyülü sözlerle artık kimseyi kandıramazlar yani inşallah.
İnşallah.
Gerçekten ama videodaki gibi yani bir çocuğun dahi güleceği bir şey aslında ama inşallah yakında çok daha insanların anlayabileceği şekilde.
Yani bu Latince kelimeler, İngilizce kelimeler bunlarla bir gerçek saklanmıyor yani. Artık günümüzde herkes mesela bir yalan söylüyor ama herkes bu yalanın doğrusunu da beraberinde öğreniyor artık. Eski vakitler değil. Dolayısıyla bu eski usul köhnemiş taktikleri bırakmaları gerekiyor.
Evet.
Bu onlar için daha iyi olur yani. inşallah.
Herkes kesin kanıttan kanıtları görmeyi ister.
Evet.
Kesin kanıtları da inşallah yalnızca biz koyuyoruz. Yalnızca inşallah. İnananların lehinde bilim.
İnşallah.
Evrimciler bakın hiçbir kanıt getiremiyorlar. Yalan söyledikleri de aşikar evet. bir şekilde herkes tarafından anlaşılıyor.
İnşallah.
Ne oluyor? Rezil oluyorlar.
İnşallah.
İnşallah şeytanın hilesi, şeytanın Allah'a sınır, şeytanın hilesi pek zayıftır diyor Allah bildiriyor.
İnşallah.
Yaptığımız işte gerçekten hem zevkli hem çok kolay. İnşallah.
İnşallah.
Bir ayet okuyabilir miyim ben? Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Bakın emir bunların arasında durmadan iner. Her protein, her atom, her kuantum, değil mi? Her kuark Allah'ın emriyle hareket ediyor ve durmaksızın Allah'ın emriyle maşallah. Yaratılıyor inşallah.
İnşallah.
Ve bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
Yarın inşallah saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese de hayırlı geceler diliyoruz inşallah.